Ayrım 18.
Mektuplarını kabul etmemek için geçerli nedenler düşünmeye başladım. Kabul edersem onun gölgesiyle bir anlaşma, patolojik bir ittifak yapmış olacaktım. Bu talebin suç ortaklığını çağrıştıran bir yanı vardı. Aramızda iki küçük yaramaz oğlan gibi bir ilişki kuracaktık. Böyle entipüften temeller üstünde sağlam bir terapi ilişkisi kurulabilir miydi? Mektupları muhafaza etmemin, Dave'in terapiye son vermesini güçleştireceği yolundaki düşüncemin saçma olduğunu çabucak fark ettim. Bu görüş açısını yalnızca bir açı, benim her zaman geri tepen, budalaca, kuş beyinli, hileli manevralarımdan biri olarak saf dışı bıraktım. Açılar ya da yutturmacalar, Dave'in başkalarıyla doğrudan ve gerçek ilişkiler kurmasına yardımcı olmayacaktı. Benim açık, dürüst bir davranış örneği vermem gerekirdi. Ayrıca eğer Dave terapiye son vermek isterse mektupları geri almanın bir yolunu bulabilirdi. 20 yıl önce gördüğüm ve terapisi ikiyüzlülükle delik deşik olan bir hastayı anımsıyorum. Çift kişilikli bir kadındı ve sahip olduğu iki kişilik, onları utangaç ve utanmaz diye adlandıracağım, birbirlerine karşı hilekarca bir savaş sürdürüyorlardı. Tedavi ettiğim kişi iffet taslayan, sıkışmış bir genç kadın olan utangaçtı. Pek seyrek karşılaştığım utanmazsa kendinden cinsel süpermarket diye söz ediyor ve Kaliforniya pornografi kralıyla flört ediyordu. Utangaç sık sık uyanıp utanmazın banka hesabını boşaltmış, şuh gecelikler, kırmızı dantel iç çamaşırları ve Tijuana ve Las Vegas'a geziler için uçak biletleri almış olduğunu görüp şaşkına dönüyordu. Bir gün utangaç tuvalet masasının üzerinde bir dünya turu uçak bileti bularak telaşa kapılmış ve utanmazın şuh giysilerini benim ofisime kilitleyerek yolculuğu engelleyebileceğini düşünmüştü. Ben de biraz şaşkın ve her şeyi bir kez denemeye gönüllü, razı olmuş ve giysileri çalışma masamın altına saklamıştım. Bir hafta sonra bir sabah işe geldiğimde kapımın kırılıp açıldığını, odamın talan edildiğini ve giysilerin yerinde yerler estiğini görmüştüm. Hastamın yerinde de yerler esiyordu. Utangacı ya da utanmazı bir daha hiç görmemiştim. Ya Dave bu arada ölüverirse? Sağlığı ne denli iyi olsa da sonuçta 69 yaşındaydı. İnsanların 69 yaşında öldükleri vakidir. O zaman bu mektupları ne yapacaktım? Hem zaten onları nerede saklayacaktım ki? 5-6 kilo ağırlığında olmalıydılar. Bir an için onları kendiminkilerle birlikte gömmeyi düşündüm. Bulunmaları halinde beni de kamufle edebilirlerdi. Ama mektupları saklamak konusunda asıl önemli sorun grup terapisiyle ilgiliydi. Birkaç hafta önce Dave'e bir terapi grubuna katılmasını önermiştim. Ve son 3 seansta bunu uzun uzun tartışmıştık. Gizlilik tutkusu, kadınlarla her türlü ilişkiyi cinselleştirmesi, bütün erkeklere duyduğu korku ve güvensizlik, bana öyle geliyordu ki tüm bu nitelikler grup terapisinde üzerinde çalışılacak mükemmel konulardı. Benim terapi grubuma katılmaya gönülsüzce razı olmuştu ve o günkü seansımız son kişisel beraberliğimiz olacaktı. Dave'in mektupları saklamama ilişkin talebinin bu bağlamda görülmesi gerekiyordu. Önce talebinin ardında çok yakında gruba transfer olma durumunun bulunması pekala mümkündü. Kuşkusuz benimle teke tek ilişkisini kaybetmekten üzüntü duyuyor ve beni grup üyeleriyle paylaşma fikrine içerliyordu. Bu durumda benden mektupları saklamamı istemesi, özel ve kişisel ilişkimizi sürdürmenin bir yolu olabilirdi. Dave'in ince duyarlılığını tahrik etmemek için son derece dikkatli bir biçimde bu düşünceyi dile getirmeye çalıştım. Mektupları bir amaca ulaşmak için araç olarak kullandığını ima ederek onları küçültmemeye özen gösterdim. Aynı zamanda ilişkimizi kılı kırk yararak inceliyormuş izlenimini vermemeye de dikkat ettim. İlişkiyi besleyip büyütme zamanıydı bu. Terapiyi yalnızca kullanmayı öğrenmek için uzun süre terapi görmesi gereken bir insan olan Dave, yorumumda bir gerçek payı olup olmadığını düşünecek yerde ona dudak büktü. Mektupları saklamamı benden şimdi istemesinin bir tek nedeni olduğunda ısrar ediyordu. Karısı bugünlerde etraflı bir temizlik yapmakta olup şaşmaz ve emin adımlarla mektupların saklanmış olduğu çalışma odasına doğru ilerliyordu. Yanıtını yutmamıştım ama durum yüzleşmeyi değil sabretmeyi gerektiriyordu. Üzerinde durmadım. Mektupları saklamanın terapi grubundaki çalışmasını er geç sabote edebileceği konusunda çok daha kaygı duyuyordum. Grup terapisinin Dave için yüksek kazançlı ama yüksek riskli bir girişim olduğunu biliyor ve bu işe girmesinin kolaylaştırmayı istiyordum. Kazancı büyük olabilirdi. Grup, Dave'e kişiler arası ilişkilerdeki sorunlarını belirleyebileceği ve yeni davranış tarzlarını deneyebileceği güvenli bir ortam sağlayabilirdi. Örneğin kendini daha fazla ortaya koyabilir, diğer erkeklerle yakınlaşabilir, kadınlarla cinsel eşlerden çok insanlar olarak ilişki kurabilirdi. Dev, bilinç dışında bu eylemlerden her birinin bir felaketle sonuçlanacağına inanıyordu. Grup bu varsayımları çürütmek için ideal bir arenaydı. Birçok risk arasında özellikle bir senaryo beni korkutuyordu. Dave'in kendi hakkında önemli ya da önemsiz bilgileri paylaşmayı yalnızca reddedeceğini değil, bunu nazlanarak ya da kışkırtıcı bir biçimde yapacağını hayal ediyordum. Grubun diğer üyeleri daha fazlasını önce rica, sonra da talep edecekti. Dave bunu daha da az paylaşarak yanıt verecekti. Grup öfkelenecek ve onu kendileriyle oyun oynamakla suçlayacaktı. Dave incinecek ve kendini kapana kısılmış hissedecekti. Grup üyeleri hakkındaki kuşku ve korkuları doğrulanmış olacak ve gruptan başladığından da daha az, yalnız ve cesareti kırılmış bir halde ayrılacaktı. Bana öyle geliyordu ki, eğer mektupları muhafaza edersem, Dave'in gizlilik tutkusuyla tedaviye karşıt bir biçimde suç ortaklığına girecektim. Daha gruba başlamadan benimle, diğer üyeleri dışlayan bir fesat anlaşması yapmış olacaktı. Tüm bu düşünceleri tartarak nihayet yanıtımı seçtim. Dave, bu mektupların senin için neden önemli olduğunu anlıyorum ve onları emanet etmek istediğin kişi olmaktan da memnunluk duyuyorum. Ancak deneyimlerime göre grup terapisi gruptaki herkesin, grup lideri de dahil olmak üzere olabildiğince açık davranması halinde en iyi sonuçları verir. Grubun sana yardımcı olmasını gerçekten istiyorum ve sanırım bunu şu şekilde yapmamız en iyisi olacak. Mektupları istediğin kadar uzun bir süre güvenli, kilitli bir yerde memnuniyetle saklarım. Ama bir şartla, gruba bu pazarlığımızı anlatmayı kabul edeceksin. Dev irkilmiş görünüyordu. Bunu ummamıştı. Bu hamleyi yapacak mıydı? Birkaç dakika düşünüp taşındı. Bilmiyorum. Bu konuda düşünmem gerek. Sizi yine ararım. Evrak çantası ve evsiz kalan mektupları yedeğinde alarak ofisimden ayrıldı. Dev mektuplar için beni bir daha hiç aramadı. En azından benim bekleyebileceğim bir biçimde. Ama gruba girdi ve ilk birkaç toplantıya sadakatle katıldı. Hatta coşkusu beni şaşırtmıştı. Dördüncü toplantıda bize grubun haftasının en yüksek noktası olduğunu ve kendisine bir sonraki seansa kadar olan günleri sayarken yakaladığını söyledi. Coşkusunun ardındaki neden, heyhat, kendini keşfetmenin çekiciliği değil, çekici kadın üyelerden oluşan bir dörtlüydü. Dev yalnızca onlara odaklanıyordu. Ve sonradan öğrendiğimize göre iki tanesiyle grup dışında sosyal bir beraberlik ayarlamaya çalışmıştı. Beklediğim gibi Dave, grupta kendisini gayet iyi gizliyor ve hatta bu davranışı için bir başka gizlilik yanlısı üyeden, onun gibi yaşından 10 yıllarca genç görünen güzel ve mağrur bir kadından destek görüyordu. Bir toplantıda ondan ve Dave'den yaşlarını söylemeleri istendi. Her ikisi de yaşlarına göre sınıflandırılmayı istemedikleri yolundaki ustaca savuşturmayla yanıt vermeyi reddettiler. Çok eskiden, üreme organlarından edip yerleri diye söz edildiği dönemlerde terapi grupları seks hakkında konuşmaya isteksizdi. Ama son 20 yıldır gruplar seksten daha kolaylıkla söz ediyorlar ve bu kez de para mahrem bir konu haline gelmiş durumda. Binlerce grup toplantısında güya her şeylerini ortaya döken grup üyelerinin kazançlarını açıkladıklarını henüz duymadım. Ama Dave'in grubundaki yakıcı sır yaştı. Dev yaşı hakkında şakalar yapıyor ama onu söylememekte inatla direniyordu. Gruptaki kadınlardan birinin gönlünü kazanma şansını tehlikeye atamazdı. Kadınlardan birinin ona yaşını söylemesi için baskı yaptığı bir toplantıda Dev bir değiş tokuş önermişti. Sırrı, yani yaşı karşılığında kadının ev telefonunun numarası. Gruptaki direnç konusunda kaygılanmaya başlamıştım. Dev terapide yalnızca ciddi bir çalışma yapmamakla kalmıyordu. Şakaları ve flörtçülüğü terapi grubunun tüm konuşmalarını yüzeysel bir düzeye kaydırmıştı. Ama bir toplantıda konuşmaların tonu derin bir ciddiyet kazandı. Kadınlardan biri erkek arkadaşının çok kısa bir süre önce kansere yakalandığını öğrenmiş olduğunu açıkladı. Doktorlar bedenen kuvvetten düşmüş olmasına ve ilerlemiş yaşına, 63 yaşındaydı, karşın durumun umutsuz olmadığını öne sürmekle birlikte kadın onun yakında öleceğine inanıyordu. Dev hesabına irkilmişti. İlerlemiş yaştaki o 63'lük adam yine de ondan 6 yaş küçüktü. Ama Dev gözünü bile kırpmadı ve hatta çok daha dürüst bir biçimde konuşmaya başladı. Belki bu benim grupta konuşmam gereken bir şey. Bende hastalık ve ölüm fobisi var. Doktora, gerçek bir doktora, bana muzipçe bir işaret yaparak gitmekten hep kaçınırım. Son muayenemi 15 yılı aşkın bir süre önce yaptırmıştım. Bir başka grup üyesi, yaşın ne olursa olsun çok formunda görünüyorsun diye. Teşekkür ederim. Bunun için çaba harcıyorum. Yüzerek, tenis oynayarak ve yürüyerek. Günde en az 2 saat egzersiz yapıyorum. Teresa, erkek arkadaşım ve senin için üzülüyorum. Ama nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Yaşlanma ve ölüm hakkında çok düşünürüm. Ama düşüncelerim üzerinde konuşulmayacak kadar marazi şeyler. Dürüst olmak gerekirse hasta insanları ziyaret etmekten ya da hastalık hakkında konuşmaları dinlemekten bile hoşlanmıyorum. Doktor yine beni işaret ederek grupta her şeyi hafife aldığımı söylüyor hep. Belki de bu yüzdendir. Ne bu yüzdendir diye sordum. Yani burada ciddi olmaya başlarsam yaşlanmaktan ne kadar nefret ettiğime, ölümden ne kadar korktuğuma ilişkin şeyler söylemeye başlayacağım. Bir gün size karabasanlarımı anlatırım. Belki. Böyle korkuları olan tek kişi sen değilsin de. Belki herkesin aynı teknede olduğunu keşfetmek işi kolaylaştırabilir. Hayır, kendi teknende yalnızsın. Ölümün en korkunç yanı bu. Onu yalnız yapmak zorundasın. Bir başka üye. Öyle bile olsa, teknende yalnız da olsan, yakınlarda inip çıkan öbür teknelerin ışıklarını görmek her zaman avutucudur. Bu toplantıya son verirken fazlasıyla umutluydum. Bu seans bir dönüm noktası gibiydi. Dev önemli bir şey hakkında konuşuyordu. Etkilenmişti. Gerçek biri olmuştu ve öbür üyeler de aynı şekilde yanıt vermişlerdi. Bir sonraki toplantıda Dave, geçen seanstan sonraki gece görmüş olduğu çarpıcı bir düşü anlattı. Düş, bir gözlemci öğrenci tarafından kelimesi kelimesine kaydedilmiş şekliyle şöyleydi. Ölüm tüm çevremi sarmış. Ölümün kokusunu duyabiliyorum. İçine bir zarf tıkıştırılmış bir paketim var. Ve zarfın içinde de ölüme veya bozulmaya ya da çürümeye karşı bağışıklığı olan bir şey bulunuyor. Onu gizli tutuyorum. Paketi alıp elimle yokluyorum. Ve ansızın zarfın boş olduğunu görüyorum. Buna çok canım sıkılıyor. Ve zarfın kesilip açılmış olduğunu fark ediyorum. Daha sonra zarfın içinde olduğunu varsaydığım şeyi sokakta buluyorum. Tabanı açılmış, pis ve eski bir ayakkabı. Bu düş beni afallatmıştı. Sık sık Dave'in aşk mektuplarını düşünüyor ve onların anlamını Dave'le araştırma fırsatını tekrar bulup bulamayacağımı merak ediyordum. Grup terapisi yapmayı ne kadar sevsem de bu düzenin benim için önemli bir sakıncası vardır. Çoğu kez varoluşa ilişkin daha derin konuların araştırılmasına olanak vermez. Bu grupta çoğu kez beni bir insanın içinin derinliklerine götürecek güzel bir patikaya özlemle baka kalır fakat kişiler arası çalılıkları temizlemek gibi pratik, ve daha yararlı bir görevle yetinmek zorunda kalırım. Ancak bu düşten kendimi yoksun bırakamazdım. Bu, ormanın kalbine giden yoldu. Bilinç dışı bir bilmecenin yanıtını bu kadar saydam bir biçimde gözler önüne seren bir düşe pek az rastlamışımdır. Düşe ne anlam vereceklerini ne Dave ne de grubun diğer üyeleri biliyorlardı. Birkaç dakika bocaladılar ve sonra ben, Dave'e, düşünde sır olarak tuttuğu zarf imgesine ilişkin bir çağrışım olup olmadığını rastgele bir tarzda sorarak onları biraz yönlendirdim. Riske girdiğimi biliyordum. Dave'i zamansız açıklamalara zorlamam ya da gruba girmeden önce kişisel çalışmamızda bana vermiş olduğu bilgileri benim açıklamam bir hata, belki de vahim bir hata olurdu. Sorumun güvenlik sınırları içinde olduğunu sanıyordum. Somut olarak düş malzemesine bağlı kalıyordum ve Dave uygun çağrışımları bulamayarak kolaylıkla işin içinden sıyrılabilirdi. Cesaretle ama her zamanki gibi nazlanarak belki de bu düşün sır olarak sakladığı bir takım mektupları, bir ilişkiye ait mektupları ima ettiğini söyledi. Merakı kabaran diğer üyeler ona sorular sormaya başladılar. Ve Dave sonunda Soraya ile geçmişteki aşk macerası konusunda ve mektuplar için uygun bir dinlenme yeri bulma sorunu hakkında birkaç şey söyledi. Maceranın 30 yıl önce bitmiş olduğunu söylemedi. Benimle yaptığı pazarlıktan ve benim her şeyi grupla paylaşmayı kabul etmesi halinde mektupları onun için saklamayı önermemden de söz etmedi. Grup, tedaviye ilişkin bir konu olmakla birlikte şu anda beni en çok büyüleyen konu olmayan gizlilik konusuna odaklanmıştı. Üyeler Dave'in gizlenmişliğini merak ediyorlardı. Bazıları onun mektupları karısından gizli tutma isteğini anlayabiliyordu. Ama hiç kimse onun gizlilikte aşırıya kaçmasını anlayamıyordu. Örneğin Dave, terapiye gittiğini neden karısına söyleyemiyordu? terapiye gittiğini bilmesi halinde karısının kendisini çok fazla tehdit altında hissedeceği, çünkü Dave'in kendisinden yakınmak için oraya gittiğini düşüneceği ve aynı zamanda her hafta grupta konuştuğu şeyler hakkında başının etini yiyerek hayatını zehir edeceği yolundaki cılız mazeretini kimse yutmuyordu. Eğer gerçekten karısının huzurlu olmasıyla ilgileniyorsa, diyorlardı, onun her hafta nereye gittiğini bilmeyişinin nedeni daha fazla rahatsız edici olduğunu düşünün. Her hafta gruba katılmak için evden çıkarken karısına uydurduğu sakat bahanelere bakın. Dave emekliydi ve evin dışında sürekli bir işi yoktu. Ve her ay terapi faturasının ödenmesini gizlemek için çevirdiği dolaplara bakın. Tüm bu casus entrikaları ne içindi? Sigorta formları bile onun gizli posta kutusu numarasına gönderilmek zorundaydı. Üyeler Dave'in gruptaki ketumluğundan da şikayetçiydiler. Onun kendilerine güvenmeye gönülsüz olmasıyla uzaklaştırıldıklarını hissediyorlardı. Toplantıda daha önce neden bir ilişkiye ait mektuplar demek zorundaydı ki? Ona doğrudan doğruya meydan okuyorlardı. Hadi Dave, ortaya çıkıp aşk mektupları demek sana ne kadar daha pahalıya mal olurdu. Grup üyeleri Tanrı onlardan razı olsun tam yapmaları gerekeni yapıyorlardı. Düşünün, Dave'in kendileriyle ilişkisine en uygun parçasını, gizlilik temasını seçmiş, güzelce dedikliyorlardı. Dave biraz kaygılı görünse de canlandırıcı bir biçimde ilgiliydi. Bugün oyun oynamıyordu. Ama benim gözüm doymuyordu. Bu düş saf altındı ve ben kazıp çıkarmak istiyordum onu. Düşün geri kalan bölümü hakkında herhangi bir tahminde bulunacak olan biri var mı diye sordum. Örneğin ölüm kokusu ve zarfın içinde ölüme, bozulmaya ya da çürümeye karşı bağışıklığı olan bir şey bulunması hakkında. Grup birkaç dakika sessiz kaldı. Sonra Dave bana dönüp, "Siz ne düşünüyorsunuz doktor?" diye sordu. "Düşüncenizi gerçekten duymak isterim." Yakalandığımı hissettim. Dave'in kişisel seansımızda benimle paylaştığı bazı şeyleri açığa vurmadan gerçekten de yanıt veremezdim. Örneğin gruba Soraya'nın 30 yıl önce ölmüş olduğunu, kendisinin 69 yaşında olup kendini ölüme yakın hissettiğini, benden mektuplara bekçilik etmemi istemiş olduğunu anlatmamıştı. Ancak bunları açıklarsam Dave kendini ihanete uğramış hissedecek ve belki de terapiyi bırakacaktı. Bir tuzağa doğru mu yürüyordum? Mümkün olan tek çıkar yol dürüst olmaktı. Dave, soruna yanıt vermek benim için gerçekten güç dedim. Düş hakkındaki düşüncelerimi gruba girmeden önce benimle paylaştığım bilgileri açığa vurmadan anlatamam. Senin mahremiyetine çok önem verdiğini biliyorum ve güvenine ihanet etmek istemiyorum. Bu durumda ne yapayım? Kendimden hoşnut arkama yaslandım. Mükemmel bir teknik. Tam öğrencilerime anlattığım gibi bir açmaza düşerseniz ya da birbiriyle çatışan iki güçlü duygu arasında kalırsanız yapabileceğiniz en iyi şey açmazı ya da her iki duyguyu hastanızla paylaşmaktır. Dave, lanet olsun, hadi buyurun dedi. Size görüşünüz için para ödüyorum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Size söylediğim her şey açık bir kitaptır. Mektuplar hakkında konuşmamızdan söz etmemiştim. Çünkü sizi güç durumda bırakmak istemiyordum. Benim sizden talebim de, sizin karşı teklifiniz de biraz çılgıncaydı. Dave'in iznini almış olarak ikimizin arasındaki konuşmanın esrarıyla artık kafaları karışmış olan grup üyelerine konunun arka planını vermeye giriştim. Mektupların Dave için taşıdığı büyük önem, Soraya'nın 30 yıl önceki ölümü, Dave'in mektupları saklayacak yer konusundaki açmazı, onları benim saklamam yolundaki talebi ve benim mektupları ancak gruba tüm bu işlem konusunda bilgi vermeyi kabul ettiği takdirde saklayacağım yolundaki ve Dave'in şimdiye dek reddetmiş olduğu teklifim. Dave'in yaşını ya da konu dışı başka bilgileri açıklamayarak onun mahremiyetine saygılı olmaya özen gösterdim. Sonra düşe döndüm. Düşün, mektupların Dave için neden böyle yüklü olduğu sorusuna yanıt getirdiğini düşünüyordum. Ve tabii benim mektuplarımın da neden benim için yüklü olduğunu. Ama kendi mektuplarımdan söz etmedim. Cesaretimin sınırları vardır. Elbette mantığa büründürme çabalarım da yok değildir. Hastalar benim terapim için değil, kendi terapileri için burada bulunuyorlar. Bir grupta zaman değerlidir. 8 hasta ve yalnızca 90 dakika. Ve hastalar terapistin sorunlarını dinlerlerse bir süre yerinde harcanmış olunmaz. Hastalar terapistlerinin kendi kişisel sorunlarıyla kendilerinin yüzleşip onları hallettiklerine inanmak ihtiyacındadırlar. Ama bunlar gerçekten de bahaneden ibaretti. Asıl sorun yüreksizlikti. Her zaman şaşmaz bir biçimde çok fazla açılmaktansa çok az açılma yönünde hata yapmışımdır. Ama ne zaman kendimi büyük ölçüde paylaşsam, hastalar her defasında benim de onlar gibi insan olmanın sorunlarıyla cebelleşmek zorunda olduğumu öğrenmekten yarar sağlamışlardır. Bu düşün ölüm hakkında bir düş olduğunu söyleyerek devam ettim. Ölüm tüm çevremi sarmış, ölümün kokusunu duyabiliyorum diye başlıyordu. Ana imge zarftı. İçinde ölüme ve çürümeye karşı bağışıklığı olan bir şey. Bundan daha açık ne olabilirdi? Aşk mektupları bir tılsım, bir ölüm, yatsıma aracıydı. Yaşlanmayı def ediyor ve Dave'in tutkusunu zaman içinde donduruyordu. Gerçekten sevilmek, anımsanmak, bir başkasıyla sonsuza dek birleşmek ölümsüz olmaktı. Ve varoluşun can evindeki yalnızlıktan korunmaktı. Düşün devamında Dave zarfın kesilip açılmış ve boş olduğunu görmüştü. Neden kesilip açılmış ve boş? Belki de başkalarıyla paylaşırsa mektupların gücünü yitireceğini hissediyordu. Mektupların yaşlanmayı ve ölümü def etme yeteneğinde açıkça ve kişisel bir biçimde mantıksız bir şey vardı. Akılcılığın soğuk aydınlığında incelendiği zaman uçup giden bir kara büyü. Bir grup üyesi ya tabana açılmış o pis eski ayakkabı diye sordu. Bilmiyordum. Ama ben daha herhangi bir yanıt vermeden başka bir üye ölümü simgeliyor bu dedi. Ayakkabı tabanı yani ruhunu yitiriyor. Elbette sole değil sol. İngilizce'de sol, taban ve sol, ruh kelimeleri aynı şekilde okunur. Bilinçaltının bu tür kelime oyunları düş imgelerine yansıyarak ilginç yorumlara yol açabilir. Bu çok güzel. Neden bunu daha önce düşünmemiştim? İlk yarıyı kavramıştım. Pis eski ayakkabının Dave'i simgelediğini biliyordum. Birkaç durumda, örneğin kendinden 40 yaş genç bir kadın üye telefon numarasını sorduğunda grubun Dave'e neredeyse pis ihtiyar diyeceğini düşünmüştüm. Dev için acıyla irkilmiş ve bu sıfatın yüksek sesle telaffuz edilmeyişine memnun olmuştum. Ama gruptaki tartışmada dev bunu hemen üstüne alındı. Tanrım, ruhu kendisini terk etmek üzere olan pis bir ihtiyar. Bu pekala benim işte. Kendi buluşuna kıs kıs güldü. Kelimelere tutkun biri olarak birkaç dil biliyordu. Sol ve sol kelimelerinin yer değiştirmesine hayran kalmıştı. Şakacı tavrına karşın Dave'in kendisine çok acı veren şeyleri ele aldığı açıktı. Üyelerden biri ondan kendini pis bir ihtiyar gibi hissedişini, onlarla biraz daha paylaşmasını istedi. Bir diğeri mektupların varlığını gruba açıklamanın ona neler hissettirdiğini sordu. Bir başkası ona herkesin yaşlanma ve çökme olasılığıyla karşı karşıya olduğunu anımsatarak onun bu duygu kümesine ilişkin daha çok şey paylaşması için sıkıştırdı. Ama Dave konuyu kapatmıştı. O gün yapacağı tüm çalışmayı yapmıştı. Bugün paramın karşılığını aldım. Bütün bunları hazmetmek için biraz zamana ihtiyacım var. Zaten toplantının %75'ini almış bulunuyorum. Ve bugün diğerlerinin de biraz zaman istediğini biliyorum.